Ayrım 44.
Bütün bu olayları bizzat ben hazırlamamış olsam bunlara inanmayı reddederdim. Arzularım ne kadar da güçlüymüş böyle. Sanki düşüncelerim maddeleşip demir bir çekiç haline dönüşmüşler. Sonra da içini garip bir boşluk duygusu kaplıyordu. Sanki etrafındaki tabiat aniden suskunlaşıyordu. İçinde gizli bir güzellik barındıran büyük ve ürkütücü bir şey onu terk ediyor ve kendisine ondan çok uzaklarda güneşin altında bir yer arıyordu. Bazen de artık yok olan huzursuz günlere duyduğu bir özlem kaplıyordu içini. Artık kurduğu binayı dışarıdan seyretme, kudretini ölçme ve sınama vakti gelmişti. Kış başlangıcında Rey şehrinden yaşlı reis Ebu Fazıl kaleye geldi. Aynı 6 ay önce olduğu gibi önemli bir haberle gelmişti yine. Sava emiri Töküştekin, Berk Yaruk'a sığınma hakkı tanınmıştı. İran'ın eski başkenti olan Rey de onun sultanlığını ilan edecekti. Bu amaçla Mutsufer'den yardım ve destek talep etmişti. Mutsufer ise Töküştekin'e önce Hasan ile konuşmasını ve onun onayını almasını tavsiye etmişti. Bu nedenle Ebu Fazıl bir kez daha Alamut yolunu tutmuştu. Berk Yaruk Sultan ilan edilir edilmez tüm kuvvetleriyle İsfahan üzerine yürümeye ve Muhammed'i tahttan indirmeye karar vermişti. Hasan büyük dâilere ve Minüçerh'e haber göndererek kendisini ve Ebu Fazıl'ı dairesinde ziyaret etmelerini rica etmişti. Şimdi karar verme anı dedi hepsi geldikten sonra. Halife ve hemen hemen bütün komutanlar kendilerine bağlı birlikleriyle Muhammed'i sultan ilan ettiler. Sakın kendimizi boş hayallere kaptırmayalım. Şayet hanım sultanın tarafı kazanacak olursa tacil mülkün üzerlerine saldıracağı ilk grup İsmaililer olacaktır. Çünkü iktidara bizim yardımımızla kavuştu ve her yeni despot gibi önce borçlu olduklarından kurtulmak isteyecektir. Nasıl bir insan olduğunu zaten biliyoruz. Berk Yoruk da bize ihtiyaç duymadığı ilk anda bizden kurtulmaya çalışacaktır. İşte bunun önüne geçmeliyiz. Parolamız şöyle olmalı. Artık İran'ın hiçbir hükümdarı sınırsız güce sahip olmamalıdır. Demek istediğim Muhammed'i tahttan indirmek için şimdilik Berk Yaruk'a yardım edebiliriz. İsfahan üzerine yürüdüğü zaman onun arkasını kollayacağız. Ama demir tavında dövülür. Berk Yaruk ile önce bir anlaşma imzalayacağız. Şayet kazanacak olursa ne bizim kalelerimize saldırmaya teşebbüs edecek ne de taraftarlarımızı takibata uğratacaktır. Ve ne kadar güçlü olduğumuzu iyice anlaması için hizmetlerimize karşılık ondan yıllık bir vergi talep edeceğiz. Bu dünyanın kudretlilerinin ve hükümdarlarının yaşamlarının bizim elimizde olduğunu anlamalarının vakti geldi artık. Odada bulunanların itiraz veya ilave edecek hiçbir şeyleri yoktu. Berk Yaruk'a hitaben bir mektup yazarak şartlarını bildirdiler. Sonra da odada son derece neşeli bir sohbet başladı. Bir şarap testisi elden ele dolaşıyordu. Hasan aniden dudaklarında ince bir gülümseme ile Reis Ebu Fazıl'a döndü. ''Bana vermek istediğin delilik ilacına ne oldu? Hala bekliyorum.'' Ebu Fazıl kulağının arkasını karıştırdı. ''Biliyor musun İbn-i Sabba? Artık yaşlandım ve dünyadaki hiçbir şey beni şaşırtmıyor. 7 yıl önce gözüme delilik olarak görünen şeyin ince bir zeka ve bilgelik olduğunu biliyorum şimdi. Artık hiçbir şey anlayamıyorum. Bu yüzden dünya meseleleri hakkında hüküm vermekten çoktan vazgeçtim. Benim devrim kapandı.'' Hasan neşeyle gülmeden önce bir an duraksadı. ''Görmüş olduğum rüyayı hala hatırlıyor musun eski dostum?'' Bir zamanlar ilelebet kalması için inşa edildiğini sandığım bina bak ne kadar kolay yıkılıverdi. Bana körü körüne bağlı olan bir avuç insan koca Selçuklu İmparatorluğunu yerle bir etmen için yetti de arttı bile. Sana soruyorum, Alamut'un korkması gereken bir hükümdar, bir önder, bir peygamber, bir bilge veya bir devlet adamı mı dünya üzerinde? Bildiğim kadarıyla yok ey İbn-i Sabba. Çünkü yaşayan hançerlerin sana en küçük bir direnişte bile bulunmaya cüret edenleri rahatlıkla öldürebilir. Bu şartlar altında kimsenin düşmanın olmak ister ki? Maalesef birkaç tane daha var sevgili dostum. Fakat dünyanın ta öbür ucundaki hükümdarların bile bizden korkacakları artık yakındır. Sonra da dünyanın tüm krallarından ve hükümdarlarından denizin öbür tarafında otursalar bile bize vergi ödemelerini talep edeceğiz. Ebu Fazıl kararsızlıkla başını salladı. Sana inanıyorum çünkü inanmak zorundayım. Fakat hala anlayamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da bu delikanlılar bir işaretin üzerine canlarını seve seve feda ediyorlar? Çünkü ölecekleri anda cennetin kapılarının kendilerine ardına kadar açık olacağını biliyorlar. Bu hikayeye inanmamı istemeyeceksin benden öyle değil mi? Hasan alaycı bir tavırla gözünü kırptı. Doğruluğunu kendin kontrol etmek ister misin? Allah beni fazla meraklı olmaktan korusun. Çünkü sen her şeyi yapabilirsin. Düşün hele, beni cennetin gerçekten var olduğuna ikna etmeyi başarırsan, yaşıma, başıma ve ağrıyan kemiklerime aldırış etmeden elimde bir hançer ile ilk gördüğüm kralın veya hükümdarın üzerine atarım kendimi. Herkes gülüştü ve bu şaka ile toplantı son buldu. Ertesi sabah Ebu Fazıl Alamut'tan ayrıldı. Devesi birbirinden değerli hediyelerle yüklenmişti. Aradan daha 7 gün geçmemişti ki bir haberci tarafından Hasan'a Berk Yaruk'un cevabı getirildi. Tüm şartlarını kabul ettiğini bildiriyordu. Olaylar sonradan şöyle gelişti. Töküş Tekin, Rey şehrindeki Berk Yaruk'un sultanlığını ilan etti. Tacil Mülk onlardan erken davranmak istedi ve birliklerini Sava üzerine gönderdi. İki ordu Hamedan ve Karp arasındaki Baruk Cirde karşılaştı. Tacil Mülk yenilerek tutsak edildi. Berk Yaruk'un ilk işi de onun kafasını kestirmek oldu. Artık İsfahan yolunda bir engel kalmamıştı. Yeni yılın başlangıcında şehrin surlarına dayanmıştı bile. Müteveffa başvezirin ikinci oğlu Hasan birlikleriyle beraber Horasan'dan İsfahan'a gelmiş ve Berk Yaruk'un ordusuna katılmıştı. Yeni sultan onu kısa sürede veziri yaptı. Melikşah'ın dul karısının ordugahını her geçen gün daha fazla adam terk etmekteydi. Ama kadının Berk Yaruk ile anlaşarak barış yapmayı isteyecek kadar mantığı kalmamıştı. Şimdi de Türkan Hatun saflarına katılmaya cesaret eden amcası, Azerbaycan valisi İsmail bin Yakuti üzerine yürüme vakti gelmişti. Onu tutsak ederek boynunu vurdurdu. Fakat tam bu meseleyi yoluna koymuştu ki, bin Yakuti'nin üvey kardeşi Tutuş Şam'dan isyan bayrağı açtı. Halef valisi Aksungur'un yardımıyla kısa zamanda Antakya ve Musul'u ele geçirdi. Hatta kazandığı başarılardan zafer sarhoşluğuna düşerek, ürkmüş olan halifeden kendisini sultan ilan etmesini bile istedi. Bir anda imparatorluğun tüm sınır boylarında isyanlar patlak vermişti. Bağlı beyler ve hükümdarlar birbirleri ardına bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. Hatta valiler bile merkezi yönetimin gücünü sarsacak davranışlarda bulunmaktan geri kalmıyorlardı. Kısacası bir süre sonra herkes komşusuna savaş ilan etmeye başladı ve zavallı halife de kendisini tehdit eden herkesi sultan ilan etmek zorunda kaldı. Hatta öyle bir an geldi ki Bağdat'ta bir ay içinde 3 veya 4 değişik sultan adına hutbe okutulduğu bile oldu. Hasan'ın harekete geçme vakti gelmişti artık. Kendisine bağlı olan tüm kalelerin komutanlarını ve dünyanın dört bir yanından öğretisine sempati duyan herkesi Alamut'a davet etti. Güzel bir kış akşamıydı. Alamut'a henüz kar yağmamıştı ama çevrede bulunan dağların zirveleri kalın beyaz bir tabakayla kaplanmışlardı. Dağlardan aşağı buz gibi bir rüzgar esiyor ve insanı bıçak gibi kesiyordu. Fakat güneş dağların üzerinde görünür görünmez hava yumuşamaya başlıyordu. Davullar gümbürdemeye başladıklarında ortalık henüz karanlıktı. Herkes bir anda ayaklanmıştı. Askerler, fedailer, subaylar ve sıradan müminler. Tören elbiselerini giyiyorlar, ağızdan ağza dolaşan bir fısıltı bugünün Alamut tarihinin en önemli günü olduğunu bildiriyordu. Tüm zamanların sonuna kadar yürürlükte kalacak muazzam önemli kararlar alınacaktı bugün. Birinci namazdan sonra liderler ve önemli misafirler toplantı salonunda bir araya geldiler. Salonun zemininin hemen hemen tümü yastıklarla kaplanmıştı. Hasan mahiyetinde büyük dahiler olduğu halde salona ayak bastı. Uzun kusursuz beyaz cübbesi ayak bileklerine dek inmekteydi. Harika güzellikte beyaz bir sarık kafasını süslüyordu. Salonda bulunan herkes ayağa kalkarak büyük bir saygı ile Hasan'ın önünde eğildi. Hasan ise tek tek misafirlere hoş geldiniz dedi ve dostça gülümsedi. Sıra Musufer'e geldiği zaman kızlarının durumu hakkında bilgi almak istedi. Kızlarım nasıllar? Hayatlarını kazanmak için yeterince çalışıyorlar mı? Musufer kızlar hakkında uzun bir övgü konuşması yaptı. İyi dedi Hasan, çalışmaya devam etsinler. Eğer uygun adaylar çıkarsa onları evlendirmekte bir sakınca görmüyorum. Musufer elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi. Misafirlerin arasında reis Ebu Fazıl'ı görünce onu bir şaka ile selamlamaktan kendisini alamadı. Son zamanlarda seni sık sık görmekten mutluluk duyuyorum. Acaba benimle beraber Alamut'ta kalmayı düşünmez miydin? Seni bahçelerimin bakımı ile görevlendirirdim. Seninle ilgilenecek birkaç güzel huri var elimde. Teklifin için teşekkür ederim diye cevap verdi yaşlı reis. Fakat hakiki cennetin kapısını çalacağım günlerin pek de uzakta olmadıklarını hissediyorum. Aldığı cevap Hasan'ın çok hoşuna gitmişti. Bunun üzerine herkesten rahat edecekleri bir yere oturmalarını rica etti. İsmaililerin dostları ve liderleri, bugün sizleri buraya toplamamın nedeni artık mezhebimizin yapısı ve hedefleri hakkında açık ve kesin kararlara varmamızın vaktinin gelmiş olmasıdır. Bu kaleyi ele geçirmemizden sonra yaptığımız her işte başarılı olduk. Bu da sağlam temeller atmış olduğumuzun bir göstergesidir. Ne kadar güçlü olduğumuzu gerek savaşlardaki başarımızla gerek de başka yöntemlerle ispat ettik. Emirnamelerimizin arasındaki uyum ve kararlılığa rağmen hala bazı şeyleri bizim için pek açık değil. Özellikle de bundan sonra dış dünyaya karşı takınacağımız tavır hakkında kesin kararlar almış değiliz. Ben bunun çok normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir girişimin nihai başarısı daima ilk yapılan bir plan ile onun gerçekleşmesine yardımcı olan beklenmedik veya beklenmedik etkenlerin bir sonucudur. Bu kaleyi Müteveffa Sultan'dan ele geçirdiğimiz zaman yaptıklarımızın tümünü bize tam yetki vermiş olan Kahire Halifesi adına yapıyorduk. Bunu yapmamız kesinlikle şarttı. Çünkü o zamanlar hemen hemen hiç kimse tarafından önemsenmiyorduk. Fakat şimdi durum kökten bir değişime uğramış durumda. En korkunç düşmanlarımız artık hayatta değiller. Kudretli Selçuklu İmparatorluğu çöküyor. Mısır çok uzaklarda. Buna karşın bizler kendimizi demir bir yumruk haline getiren atılımlar yaptık. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunamayacak müminler yetiştirdik ve eğittik. İçlerindeki coşku artık bir efsane. Kararlılıkları aşılamaz. Kahire'nin onlar için anlamı nedir? Hiç. Peki ya Alamut onlar için ne ifade ediyor? Her şey. Dostlarım, ben yaşlandım ve daha yapılacak çok şey var. Aranızdan ayrılmadan önce öğretimizin tüm ayrıntılarının inceliğini ve bu inceliklerin kağıda geçirilerek bizden sonra gelecek olanlara bırakılmak üzere hazırlandığını görmeyi çok isterdim. Düsturlarımızın büyük bir ihtimamla teşkilatımızın 8 basamağına uydurulması gerekmektedir. Bilmelisiniz ki bugün kendimi son kez olarak müminlerimize gösteriyorum. Yarından itibaren kuleme çekilecek ve bir daha dışarı çıkmayacağım. Bu arada tekliflerinizi dinlemekten mutluluk duyacağım. Ebu Ali'ye doğru bir bakış fırlattı ve büyük dâhi hemen söze başladı. Mehabetli önderim ve dostlarım, öncelikle sizlerden bir ricam olacak. Bana kalırsa da Kahire ile ipleri koparmanın vakti geldi. Tüm dünyaya kararlılığımızı göstermeli ve tam bağımsızlığımızı ilan etmeliyiz. Böylece hem gücümüzü herkes görecek hem de bugüne dek bağlılığımızı bahane ederek iyi Persler oldukları için bizden uzak duranların sempatisini kazanacağız. İsmaililerin önderi bu düşünceyi hararetle tebrik etti. Fakat Musufer Ebu Fazl'a ürkek bir bakış fırlattı. Allah adına, peki Mısır'daki halifenin gerçekten de Ali ve Fatma'nın soyundan geldiğine inanan müminlerin ne diyeceğini düşündünüz mü hiç? Hepsi size sırt çevirebilir. Kendini üzme Musufer diye teselli etti onu Buzruk Ümit. Bu müminlerin bir faydaları yok. Fakat bizim dayanağımız olanların ise tek bir paralısı var, Alamut. Mezhebimizin kuvveti taraftarlarımızın sayılarına değil diye belirtti Hasan. Aksine onların yeteneklerine dayanmaktadır. Topraklarımız ne kadar geniş olursa olsun, kalelerimiz yeterince sağlam değillerse bir işe yaramazlar. Bulunduğumuz her yerin kesin efendisi biz olmalıyız. Kuvvetli olduğumuz her yerde bu böyle olmalıdır. Kahire'den ayrılmak bizim doğumumuz anlamına gelmiyor. Bir çocuk yetişkin olmak istiyorsa annesiyle olan bağlarını koparmamalıdır. Musufer bu açıklamaları kabul etti. Ebu Ali ise yeni bir öneri yapıyordu. Hasan merkezi Alamut olan yeni bir devletin başı ve büyük önderi olmalıydı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Resmi bir şart düzenleyerek tam bağımsız bir İsmaili devletinin kurulduğunu ve başkanın Hasan İbni Sabbah olduğunu ilan ettiler. Orada bulunan herkes bu şartın altına imzasını koydu. Hasan ayağa kalkarak kendisine duydukları güven nedeniyle orada bulunanlara teşekkür etti. Sonra da Ebu Ali ve Buzruk Ümit'i kendisinin yardımcıları ve mirasçıları olarak tayin etti. İlkini devletin iç işlerini, ikincisini ise diplomatik ilişkilerin idaresine memur etmişti. Söyleyecek son birkaç sözü daha kalmıştı. Bu şekilde bizi dış dünyaya bağlayacak olan düzeni kurmuş olduk. Şimdi de kudretimizin gelişimi ve kuvvetlenmesi meselesini ele almalıyız. Çünkü canlı ve sağlam kalmak isteyen yapı hiç durmadan kendisini geliştirmek zorundadır. Zinde kalmak isteyen bir vücut gibi hareket ve inkişaf halinde olmalıdır. Elimde civarımızda bulunan en güçlü kalelerin bir listesi var. Birçoğu bize katılmak için bir işaretimizi bekliyorlar. Davamız için önemli birer merkez olacaklar. Lamsir Hisarı'nı hepiniz bilirsiniz. Çok iyi bir konumda olmasına rağmen bu aralar çok zayıf bir askeri birlik tarafından savunuluyor. Bizim askerlerimizin kutsal ateşlerine karşı koyabilmesi söz konusu bile olamaz. Buzrük Ümit gerekli yöntemleri kullanarak orasını çok kısa bir sürede ele geçirebilir. Bu meseleyi bizim için hayırlı bir şekilde sonuçlandıracağına eminim. Abdülmelik, sen genç ve cesursun. İsfahan yakınlarındaki Hahdis Kalesi'ni ele geçirmek için kabı kabına sığmayan delikanlılardan birkaç tanesi senin için yeterli olacaktır herhalde. Sultan orayı ölümünden önce sanki bizim için yaptırmıştı. Bu şekilde İran'da hüküm sürmekte olan kral ve yöneticileri daha yakından kontrol edebiliriz. Ve sana Ebu Ali en zor, dolayısıyla en çekici görevi layık gördüm. Sen benim mızrak başımsın. Suriye'yi tanıyorsun. Daha önce Masyaf Kalesi'ni, yani senin söylediğin gibi öteki alamutu gördüğünü biliyorum. O kalede zapt edilemez olarak kabul ediliyor. Fakat sen orasını zapt edeceksin. Yanına gerekli gördüğün kadar asker ve fedayı alabilirsin. Bu arada memlekette hüküm süren kargaşalık nedeniyle kalenin surlarının dibine kadar taciz edilmeden gelebilirsin. Geri kalan her şeyi sana bırakıyorum. Masyaf ele geçirilecektir. Orada alamut örneğine göre bir fedai okulu kuracaksın. Uygun bulduğun tüm tedbirleri uygulamakta serbestsin. Sadece verdiğin kararları sık sık bana bildirmeyi ihmal etme. Ve sen Bin Ateş, seni büyük dahi ilan ediyorum. Huzistan'a geri dönecek ve Zurgunbadan Kalesi'ni yönetmeye devam edeceksin. Kuzeydeki Kortkuy şehri ile civardaki tüm kaleleri zapt edeceğinden eminim nasıl olsa. Eğer çok özel bir mesele için bir fedaiye ihtiyacın olursa onu sana göndereceğim. Bu andan itibaren tüm kale komutanları mezun dahi rütbesini alacaklar. Fakat hepsi de karargahlarının en yakınında bulunan büyük dahiye bağlı olarak faaliyet gösterecekler. Hepiniz teşkilatımızın yapısını biliyorsunuz. Gerekli talimatları hazırlar hazırlamaz kalelerinize göndereceğim. Şimdi birliklerinize geri dönün. Ebu Ali, askerlere aldığımız tedbirleri anlat ve az sonra onlara konuşacağımı bildir. Bugün bizi son kez görecekler. Ebu Ali'nin karşısında duran askerler alınan kararları hayranlık ve sevinçle karşıladılar. Özellikle Alamut'un bağımsızlık kararı büyük bir coşkuyla kutlandı. Yeni fetihlerin ve savaşların ilanı onların savaşçı ruhlarını da etkilemişti. Alamut duvarlarının kendilerine çok dar geldiğini hissediyordu hepsi de. Nihayet en üstteki terasta büyük önder göründü. Etraf bir anda ölüm sessizliğine bürünmüştü. Konuşmasına başlarken sesi en arka saflarda bile yankılanıyordu. İsmaililer, müminler, önderlerinizin bugün yaptığı toplantıda alınan kararları büyük dahi size bildirdi. Gerçekten de artık çok güçlüyüz. Fakat davamızın başarısı sizlere, daha doğrusu sizlerin davamıza olan bağlılığınıza dayanmaktadır. Sizler doğrudan doğruya komutanlarınızın emirlerine itaat ediyorsunuz. Onlar da benim emirlerime itaat etmektedirler. Ben de beni göndermiş olan yüceler yücesine itaat ediyorum. Doğrudan veya dolaylı olarak hepimiz onun emirlerini yerine getiriyoruz. Artık günlük işlerinize geri dönün ve artık El Mehdi'yi beklemeyin. Çünkü El Mehdi zuhur etmiştir. Son sözlerinin sebep olduğu şaşkınlık daha yatışmadan ortadan kaybolmuştu bile. Toplantı salonuna giderek orada bulunanlara veda etti. Sonra da büyük dahilerle beraber dairesine çekildi. Az önce trajedimizin 5. ve sonuncu perdesini oynadık demişti büyük dahilere. O akşam üzgünce bir gülümseme ile. Artık üzerimizde Allah'tan ve muammalı cennetten başka bir şey yok. Her ikisi hakkında da hemen hemen her şeyi bilmiyoruz. Ve asla da öğrenemeyeceğiz. Bundan dolayı içinde asla cevap alamayacağımız sorular bulunan defterlerimizi artık kapayalım. Bu andan itibaren dünyayı olduğu gibi kabul edeceğim. Onun orta kararlılığı bana tutmam gereken tek yolu gösteriyor. Bu sığınakta oturup en önemli bilmecenin çözümünü beklerken dindar çocuklarımız için de en renkli masalları uydurmalıyım. Dünyayı tanıyan yaşlı bir adamın kendisine efsane ve kıssa biçiminde takdim etmesine izin verilmiştir. Yapacağım başka ne kaldı ki? Sıradan müminler için dünyanın yaratılışı, cennet ve cehennem, peygamberler, Muhammed, Ali, El Mehdi hakkında bin bir türlü hikaye uydurmalıyım. Mümin sürüsünün hemen üzerinde savaşan taraftarlarımız bulunuyor. Hayatımızı düzenleyen yasakların ve kanunların nedenini, niçinini bilme hakkına sahipler. Onlar için bir kanun kitabı ile resimli bir ilmihal hazırlayacağım. Fedailer gizli bilgileri öğrenme hakkına sahip olacaklar. Onlara Kur'an'ın gizli anlamlar taşıyan ve belli bir anahtara göre okunması gereken bir kitap olduğunu öğreteceğim. Fakat onların bir derece üzerinde bulunan dailer ise aslında Kur'an'ın da hiçbir gizli anlam içermediğini öğrenecekler. ve en yüksek dereceye ulaşmaya layık olduklarını ispat edenler, üzerine tüm binamızı inşa ettiğimiz korkunç düsturumuzu öğrenecekler. Hiçbir şey gerçek değildir. Her şeye izin verilmiştir. Bütün bu mekanizmanın iplerini elinde tutan bizler ise nihai düşüncelerimizi kendimize saklayacağız. Kendini tüm dünyadan soyutlamak istemen ne kadar kötü diye üzüntüsünü belirtti Buzruk Ümit. Tam da son basamağa ulaşmışken, önemli bir görevi yerine getiren bir insan ancak ölüm vasıtasıyla gerçek yaşama başlar. Bu özellikle peygamberler için geçerlidir. Yapılacak olan her şeyi yaptım ve artık biraz da kendime zaman ayırmamın vakti geldi. Eserlerim için bir daha doğmak üzere insanlık uğruna öleceğim. Kendimi aşmak için başka bir yöntem düşünemiyorum. Sanırım sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Bir müddet sonra devam etti. Bana yaptığım bu işlerin anlam ve amaçlarını soracak olursanız emin olun bilmiyorum. İçimizdeki bir güç bizi giderek büyümeye zorladığı için giderek büyümekteyiz. Aynen toprakta filizlenen, yeşeren ve sonunda meyve veren bir tohum tanesi gibi. Aniden var oluyoruz ve aniden yok oluyoruz. Bahçelerimize son bir kez göz atalım. Büyük dâilerle birlikte asansöre gitti ve aşağıya indiler. Muhafızlardan biri onlar için küçük kayığı hazırlamıştı. Ebu Ali küreklere asılarak onları bahçenin ortasındaki adacığa götürmeye başladı. Ağaçlar yapraklarını, çayırlar da otlarını yitirmişlerdi. Görünürde ne bir yeşil ne bir çiçek vardı. Sadece koyu renkli bir selvi korusu kışa karşı direniyordu. ''Şimdi birisini buraya yollarsan'' dedi Ebu Ali, ''cennette olduğuna biraz zor inandırırsın onu. Dünya renklerden, ısıdan ve ışıktan oluşuyor.'' diye karşılık verdi Hasan. ''Bunlar bizim algılarımızın besinleridir. Tabiatın üzerine bir güneş ışığı düşmeye görsün. Gözlerimiz her şeyi bambaşka görmeye başlar. Ve bu değişiklik duygularımızda, düşüncelerimizde, ruh halimizde bir takım değişiklikler meydana getirir. Hayatın ebedi mucizesi işte burada yatmaktadır. Başka bir şey de değil. Apama onlara doğru geliyordu. Kızlarımızın durumları nasıl diye sordu Hasan. Çok konuşuyor, çok çalışıyor, çok gülüyorlar. Ve çok ağlıyorlar. Ama çok az düşünüyorlar. En iyisi. Aksi takdirde bir hapishanede oturduklarının farkına varabilirlerdi. Gerçi onun da bir zararı yok. Kadınlar haremlere ve hapislere alışkınlar. Onları ömürleri boyunca dört duvar arasına kapamak çok kolay. Kendilerini tutsak olarak hissetmedikleri müddetçe tutsak değildirler. Öyle insanlar var ki koskoca dünyamız bile onlar için bir hapishaneden başka bir şey değildir. Çünkü onlar kainatın sonsuz boşluğunu görmektedirler. Milyonlarca yıldızı ve evreni seyretmektedirler. Ama bunların kendilerine ebediyen yasaklandığını bildikleri için idrak ettikleri şey onları düşünebilecek en büyük köleler haline getirmektedir. Zamanın ve mekanın köleleri. Terk edilmiş yollarda sessizce yürüdüler. Demek ki bu terk edilmiş cennette yeni bir şey olmadığını söylüyorsun. Evet, birkaç bebek beklememizin dışında. Onlara ihtiyacımız var. Her şeyin yolunda gitmesine dikkat et. Sonra tekrar büyük dâilere döndü. Bu çocuklar babaları tarafından annelerinin cennette yaşayan huriler oldukları inancıyla büyütülen tek varlıklar olacaklar. Havuzun etrafında dolaştılar. Önce bahar gelecek, sonra da yaz diye devam etti Hasan. Tabiat bu bahçelere eski ihtişamını geri verene kadar. Kışı sıcak ve sağlıklı olarak atlatmaya çalışın. Biz de odalarımıza çekileceğiz. Gökyüzü şüpheli bulutlarla kaplandı. Belki de yarın kar yağacak. Soğuk geliyor, büyük soğuk. Tekrar kaleye döndükleri zaman Hasan iki arkadaşına veda etti. Dünyanın kaderi, güneşin etrafında binlerce ve binlerce kez dönmek. Genç dünyamız daha yarım dönüşü bitirmedi bile. Ama buna rağmen güneşin altında çok şeyin değişmiş olduğunu söyleyebiliriz. İran İmparatorluğu artık yok. Bizim mezhebimiz ise karanlıklardan sıyrıldı. Acaba kaderi nasıl olacak? Bilemiyoruz. Üzerimizdeki yıldızlar susuyorlar. Arkadaşlarını son bir kez kucakladı, sonra da gözden kayboldu. Dairesine kapanarak bu dünya için öldü. Fakat efsanelerde ebediyen yaşayacak. Yazar üstüne. Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi efsanesi Türkçe okuyan okur tarafından çok yakından bilinmektedir. Kitabımızın dünya okurlarına sunulmasında belirleyici bir öneme sahip olan Fransız Febu Yayın Evi'nin sahibi değerli yayıncı Jean-Pierre Siger, yazar Vladimir Bartol hakkında kitabın orijinaline bir son söz yazmıştır. Biz kitap hakkındaki Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi hakkındaki değerlendirmeleri kitabı okuyan okura bırakarak ve değerli yayıncı Jean-Pierre Siger'de hoşgörüsüne sığınarak yazısından yazarı tanıtan bazı bölümleri burada alıyoruz. Değerli yayıncı Jean-Pierre Sijar, Vladimir Bartol'u şöyle anlatmaktadır. 1903 yılında Trieste civarında küçük bir Sloven şehrinde dünyaya gelmiştir. Vladimir Bartol, Fransız kültürü almış olan anne ve babasının etkisiyle 20'li yıllarda Sorbonne'da tahsil gördü. Yüksek öğreniminin büyük kısmını ana yurdunun başkenti olan Lejeune şehrinde tamamladı. Öğrenim gördüğü dalları bakış açılarına göre gelişigüzel veya ansiklopedik olarak tanımlamak mümkündür. Felsefe, psikoloji. Bartol, Freud'un o zamanlar pek tanınmamış olan eserini çok erken yaşlarda keşfetmişti. Biyoloji. Bartol tüm yaşamı boyunca kelebeklerin yaşamlarına hayran kalmıştır. Dinler tarihi. Kısacası son savaştan önce yoğun anlaşmazlıklar tarafından parçalanmış bir ülke için hiç de uygun olmayan bir eğitim. Lejeune 30'lu yıllarda zıt ideolojilerin birbirleriyle şiddetle çatıştıkları bir şehir olmuştur. İlk eseri olan Alamut'u 1938 yılında ana dili olan Slovence ile kaleme alarak tamamladı. İkinci Dünya Savaşı'nın karışık ortamında umduğu ilgiyi bulamadı kitabı. Hatta el altından satılacak kadar tehlikeli bir kitap olarak kabul edildi uzun süre. Bartol savaş yıllarında vatanını işgal eden Alman ve İtalyan faşistlerine karşı mücadelede etti. Savaştan sonra kurulan Yugoslavya'da da istediği ortamı bulamadığı için 1946 ile 1956 yılları arasında 10 yıl boyunca ikamet edeceği Trieste'ye yerleşti. 1956 yılında geri dönerek Alamut'u bir kez daha yayınlamayı başardı. 1960 yılında Yugoslavya Yazarlar Birliği Başkanlığı'na seçilerek nihayet layık olduğu itibara ulaştı. Kitabı ise 1967 yılındaki ölümüne kadar bir daha yayımlanamadı. Herkes tarafından baş eseri olduğu kabul edilmesine rağmen sadece 1980 ve 1984 yıllarında iki baskısı yapılabildi. Son yıllarda pek çok yabancı dile çevrilerek bu ülkelerde basılmıştır. Atilla Dirim, çevirmen. Kitabın sonu 29 Nisan 1999.